Podcast dinle.
Merhabalar arkadaşlar. Ben ekonomi gazetecisi Erkan Öz. Dünya ekonomisinde hiçbir yerde bulamayacağınız haber ve yorumlarla Bir Dünyanla Bir programında daha tekrar karşınızdayım. Arkadaşlar bugün yine çok önemli konuları ele alacağız. Öncelikle Amerika'nın yeni başkanı Biden'ın 2022 için teklif ettiği 6 trilyon dolarlık müthiş bir harcama paketi, arkasından bunun tabii ki kısa ve uzun vadeli etkileri ve yine bir repo piyasasında, Amerikan repo piyasasında yeni bir tür atak ve uzun zamandır çok sorulan Basel 3 kuralları ve bunun altın ve muhtemelen gümüş üzerine etkileri. Evet arkadaşlar, bu esprili başlıkta da gördüğümüz gibi Biden adeta çıldırdı basına göre ve 2. Dünya Savaşı'ndan beri görülmemiş bir bütçe açığını, bir harcama dalgasını teklif etti. Burada önemli olan soru şu: bir dünya savaşı varmış gibi Amerika neden, Amerikan devleti harcama yapıyor bu kadar çok? Aslında bir sıcak savaş yok, fakat bir gizlenen savaş var. Birincisi, bu eski sanayileşmiş ülkelerle yeni sanayileşen ülkeler arasında. İkincisi de yeni ortaya çıkan üretim biçimi bilgi ekonomisiyle eski üretim biçimi para ve sanayi ekonomisi arasında bir savaş var. Ve yine sınırsız paracılarla sınırlı paralar, yani altın, gümüş ve bitcoin arasında bir savaş var. Yani aslında çok büyük bir mücadele var ve sınırsız paracılar, işte eski kurulu düzenin sahipleri, establishment dediğimiz bu yapı, işte bu dünya savaşı nedeniyle bu kadar büyük harcama planlarına girmiş durumda. Bu harcama planlarından aslında biz aylardır bahsediyoruz. Bu seçimlerden beri, Amerika'daki yapılan seçimlerden beri eski bölümlerimizi takip eden izleyicilerimiz bilirler. Bunlardan çok bahsettik. Biden'ın bu müthiş harcama planlarını yaptığından, bunların gündeme geleceğinden, bunların sonuçta uzun vadede, orta ve uzun vadede altın, gümüş ve bitcoin'i uçuracağından da bahsetmiştik. İşte Demokrat Parti'nin önde gelen milletvekillerinden Alexandria Ocasio-Cortez'in Yeşil Yeni Düzen isimli planı, ki bu başkan yardımcısı Harris tarafından da çok destekleniyor. İşte bunun 10 trilyon dolar maliyetinden, daha gelecek 10 yılda toplam 93 trilyon dolar maliyetinden biz bahsetmiştik. Daha önce söylediğim gibi arkadaşlar, kanalı yarım yamalak takip edecekseniz hiç etmeyin. Her bölümde değişik uyarılar, taktikler, bunlardan bahsediyorum. Eğer kanalı sıkı bir şekilde takip etmiyorsanız fayda değil zarar görürsünüz. Üzücü olaylara sebebiyet verebilirsiniz. O yüzden kanalı sıkı bir şekilde takip etmenizde büyük fayda var. Bu 6 trilyon dolarlık harcama ne getirecek? Herkesin aklına şu geliyor: piyasaya para çıkacak. Öyleyse altın, gümüş ve bitcoin de yukarı gider, borsalar da yukarı gider, dolar da zayıflar. Halbuki durum öyle değil. Yine bunu da aylardır anlatıyordum. Eğer Amerikan devleti borçlanırsa, hele de böyle 10 yıllık bir program içerisinde her yıl ortalama 9-10 trilyon dolar harcayacak şekilde, uzun vadeli bir şekilde borçlanmaya başlarsa, bu piyasaya çok fazla Amerikan devlet tahvili çıkıyor anlamına gelir ve bu devlet tahvillerinin de faizleri yükselir. Ve son aylarda özellikle görmüştük ki Amerikan özellikle uzun vadeli tahvil faizleri artıyordu. Bu da beklenen etkinin tam tersini yapıyordu. Yani genişletici değil, daraltıcı bir etki oluşturuyordu. Altın üzerinde, gümüş üzerinde baskı oluşturuyordu. Dolar TL'yi yukarı doğru baskılıyordu. Şimdi bu harcama miktarının daha da artması bu etkiyi daha da arttıracaktır. Bunun tersinin olabilmesi için ne olması lazım? İşte Amerikan devletinin bir para basma yetkisi yok. Amerikan devleti harcama yapacağım dediği zaman sadece borçlanma senetleri çıkarabilir, bono ve tahvil çıkarabilir. Bu bono ve tahvilleri satın alan kurum Fed, Federal Reserve. Eskiden yabancı yatırımcılar da alıyordu ama son yıllarda Amerika'ya bu güven sarsıldığı için, Merkez Bankası sürekli para bastığı için artık Amerikan tahvilleri çok fazla satın alınmıyor yurt dışından ve bu yüzden Fed bunları satın almak zorunda. Şu anda Fed zaten ayda 120 milyar dolar bu tahvil, bono ve emlağa dayalı kağıtlardan satın alıyor. Fakat bu yeterli olmuyor piyasalar için. Borsa zorlanıyor. Altın, gümüş yukarı gitmiyor. Yani gitmiyordu son aylara kadar. Burada bir sıkıntı vardı. Şimdi bu harcama artınca bu sıkıntılar ortadan kalkmayacak. Aksine eğer Fed bu aldığı tahvil miktarını, yani yaptığı bu QE'yi, yani para basmayı arttırmazsa sıkıntılar kısa vadede daha da artabilir. Bunu da hemen önümüze yine repo piyasasında, kritik bir piyasa, işte bu bonoların da çok etkili bir şekilde kullanıldığı repo piyasasında bu sefer değişik bir atakla tekrar görüyoruz arkadaşlar. Ters repo hacimleri rekor kırıyor. Bakın şurada grafikte daha iyi göreceksiniz. Repo işlemi var, bir de ters repo işlemi var ve bu ters repo işlemleri gördüğünüz gibi 2016-17'lerdeki en yüksek seviyeleri tekrar görmüş durumda. Günlük 485 milyar dolara kadar yükseldi. Yani şu çizgiyi de aştı son günlerde. Repo piyasasında biz hatırlıyoruz, 2019 yılı Eylül ayında bir kriz başlamıştı ve bu 2020 krizinin de öncüsü olmuştu. Repo ne demek? Fed ile büyük bankalar bir araya geliyorlar ve büyük bankalar Fed'e gecelik veya daha uzun vadelerde Amerikan borçlanma tahvilleri veriyor. Fed de bunlara nakit veriyordu. Bu piyasa bir anda kurumuştu Eylül 2019'da ve buradaki faizler bir kimse birbirine borç vermediği için en tepe noktalara çıkmıştı. Kriz dönemlerinin tepe noktalarına çıkmıştı. Şimdi ise bunun tam tersi yaşanıyor. Yani bankalar bu sefer Fed'e tahvil değil nakitlerini veriyorlar ve Fed'den tahvil alıyorlar. Fed'in bilançosundaki tahvillerden alıyorlar. Özellikle de kısa vadeli tahvillerden alıyorlar. Şimdi finans medyasına baktığımız zaman bunu şöyle yorumluyorlar. Fed'in bastığı para çok fazla geldi. O yüzden bankalar ellerindeki parayı Fed'e veriyorlar ve karşılığında tahvil alıyorlar. Oysa burada teknik detaylara girip sizi sıkmayacağım ve bu videoyu çok da uzatmak istemiyorum. Çok konumuz var. Burada aslında olan şey şu arkadaşlar. Bankalar bu defa kısa vadeli tahvil alımı için repoyu kullanıyorlar. Yani en kısa vadeli, bir ay ve altındaki vadelerdeki tahvillerden elde etmek için repoyu kullanıyorlar, ters repoyu kullanıyorlar. Bu da şu anlama geliyor. Sistemde bankaların dışında bir yerlerde sorun var. Yani büyük bankalar zaten koruma altında, çok büyük denetim altında. Onların bilançoları denetleniyor. Ama bankaların dışında küçük bankalar veya banka benzeri kuruluşlar, gölge bankacılık diyorduk biz bunları hatırlarsanız. Buralarda da çok ciddi para ve kredi üretiliyor ve buralarda sorun olduğu için oralara çok kısa vadeli Amerikan tahvillerinin aktarılması gerekiyor. Yani zannedildiği gibi Fed çok fazla para basmış ve piyasayı aşırı paraya falan boğmuş değil. Aksine o basılan 120 milyar dolar da yeterli olmuyor. Benim haftalardır, aylardır söylediğim gibi. Bunu da nereden anlıyoruz? Amerika tahvillerinde kısa vadelilere talep var. Uzun vadeliler ise satılıyor. Neden? Çünkü işte bu aşırı harcama programlarını piyasa ne yapıyor? Fiyatlıyor. Uzun vadeli tahvilleri satıyor. Uzun vadede Amerika'nın daha da fazla borçlanacağını ve bu faizlerin yukarı gideceğini düşündüğü için uzun vadelileri satıyor. Bakın bu bir aylık tahvilin faizi. Faiz düştükçe bu tahvil satın alınıyor demektir. Bir aylık tahvilin faizi sürekli bir yıldır düşüyor. Yani sürekli bir aylık tahvile çok ciddi talep var. Ama gördüğünüz gibi iki yıllıkta dalgalı ve son aylarda yukarı doğru giden bir seyir varken 10 yıllıkta da bir yıldır uzun süre bir artış oldu. Şu anda biraz durulmuş durumda. Buradaki repodaki arızayı gördüğümüz zaman aslında merkez medyanın ve Fed yöneticilerinin son derece tehlikeli bir duruma girdiklerini, çünkü ne yaptıklarını bilmediklerini görüyoruz. Şöyle anlatayım size. Şimdi piyasada fazla nakit var. O yüzden bankalar ters repoya saldırdı görüşünde oldukları için taper konuşmaya başladılar. Yani mevcut 120 milyar doları arttıracaklarına bir de azaltmayı, yani taper kesinti yapmak, azaltmak demek. Ben diyordum size bunu yapamazlar. 2018'de çünkü bunu denediler. 2017, işte bakın 2018. Bu grafikte mavi Fed'in bastığı para, yani satın aldığı tahvil, bono. Kırmızı da Amerikan borsası, işte S&P 500 endeksi. Gördüğünüz gibi 2018 yılında taper yapmaya başladılar. Bu işte Şubat ayından 7 ay sonra Eylül ayında borsanın patlamasına neden oldu ve ciddi bir düşüş yaşamasına sebep oldu. Tam acaba toparlıyor muyuz falan filan işte faizlerle falan oynayarak toplamaya çalıştılar borsayı. O da olmadı. İşte 2019 Eylül ayında repo piyasası patlayınca tekrar bakın para basmaya başlamışlardı ki işte pandemi geldi ve tetikleyici etkisiyle bütün bu domino taşlarını yıktı ve tekrar kırmızı çizgiyi bakın mavi çizgiye getirdi. Borsayı tekrar yukarı kaldırabilmek için yine tarihi bir QE yapmak zorunda kaldılar. Ve şu anda da hala yukarı doğru borsayı itebilmek için bakın bunu yukarı doğru gönderiyorlar. Şimdi zannediyorlar ki biz bunu yine taper yaparsak bir şey olmaz. Halbuki tam tersi, şu anda piyasanın aslında daha fazla likiditeye ihtiyacı var. Ama bunlar ne yaptıklarından haberleri olmadığı için borsayı daha kötü bir duruma sokabilirler. Tabii ki bir anda olacak değil bu. Taper konuşmaları ortaya çıktı diye belli türbülanslar olabilir ama esas büyük etkisini bakın burada 6-7 ay sonra görmüştük. Yani taper ciddi olarak gerçekten başladıktan sonra 6-7 ay sonra görmeye başlamıştık. Ve sonra zaten 2018'den 2020'ye kadar süreç uzadı. Yani 1-2 yıl içerisinde bu çöküntü gerçekleşti. Taper haberleri şimdilik dedikodu mahiyetinde. İlk resmi açıklamalardan sonra bir türbülans olabilir veya hiç olmayabilir. İlk başlarda taper yapıldığı için piyasalar şunu düşünebilir. Ya işte demek ki ekonomi iyi ki Fed taper yapıyor. O yüzden psikolojik bir alım bile oluşabilir. Ama teknik olarak eninde sonunda piyasanın paraya ihtiyacı varken kredi oluşturma mekanizmalarıyla daha fazla kredi oluşturması gerekirken bu imkanlar elinden alınırsa ne olur? Eninde sonunda bu piyasalarda bir çöküş olur. Borsalarda bir çöküş olur. Borsalarda çöküş demek hele de 1-2 sene içerisinde olursa tam da seçim dönemine denk gelir ve Biden'ı ciddi manada zora sokar arkadaşlar. Burada bir açmaz söz konusu. Ya harcama yapıp acayip bir şekilde Fed'e de para bastırarak ekonomiyi ayakta tutmaya çalışacaklar. Biden'ın şu anda yapmaya çalıştığı gibi. Ya da bunu durduracaklar ve ne olacak? Ekonomi, borsa hepsi çökecek. Bundan vazgeçmeleri yani Fed'in para basmasını engellemeleri bence mümkün değil. Şu anda zannediyorlar ki Fed'in bastığı para fazla geldi. O yüzden biz bunu azaltsak da ve bu harcama paketlerini açsak da bir şey olmaz. Zannediyorlar ki vergilerle vesaire bunları finanse edebilirler. Bu arada ne kadar vergi alınacağı bu paketten finansmanı için o da henüz belirli değil. Bir vergi artışı olacağı kesin ama bütün bu paketi finanse edecek kadar vergi artışı olursa ne olacak? O zaman şirketler zaten yüksek oranda zombileşiyorlar. Bir de üzerlerine aşırı vergi yükü binerse zaten zor ayakta kalan piyasa, borsada da darbe yerlerse birçoğunun gelirleri borsada fiyatlarının yukarı gitmesinden kaynaklanıyor. Buna en büyük örnek de Tesla şirketi, Elon Musk'ın Tesla şirketi. Bu durumda ekonominin ayakta kalması da mümkün değil. Bu sınırsız para oyununu devam ettirmek zorunda Amerika'nın üst sınıfları ve bu dünyanın kurulu düzeni dediğimiz düzen. Neden? Bakın burada DQYDJ diye bir site var. Burası çok güzel bir site. Burada neyi gösteriyor? Amerika'da hane halklarının net varlığını gösteriyor. Buradaki tablolara baktığımızda burası hane halklarının ortalama net varlıklarını gösteren bir tablo. Fakat buradaki güzellik şu, hem nominal her yıl açıklanan normal değerler hem de bunun enflasyona göre ayarlanmış halini görüyoruz. Bakın 80'lerin sonunda 300 bin dolarlardan 2008 krizi öncesinde 687 bin dolara kadar yükselmiş, sonra düşmüş. Sonra son yıllarda yine 700 bin dolara toparlanmış. Yani ekonomi yolunda gibi gözüküyor. Ama nüfusun %75'i yani alt kesimde yer alan %75'ine baktığımızda hiç de öyle olmadığını görüyoruz. 2007 öncesinde 460 bin dolara kadar yükselmiş ortalama hane halkı başına net varlık. Fakat bu 2019'a geldiğimizde ancak 404 bin dolara ulaşabilmiş. Çok ciddi bir kayıp söz konusu burada ki bu enflasyon bildiğiniz gibi daha önceki bölümlerde sıkça anlattığım gibi 1980'den itibaren değiştirilmiş enflasyon. Yani Amerika'da başta olmak üzere bütün dünyada enflasyon hesaplama yöntemleriyle oynandı ve bu enflasyondan çok daha fazlası var aslında gerçek hayatta. Burada yaklaşık %12'lik bir kayıp söz konusu. Oysa enflasyon en az 2 katı olarak düşünürsek burada en azından nüfusun %75'inin %20 gelir kaybına uğradığını düşünebiliriz. Bundan sonra da nüfusun en üstteki %10'luk kısmı geliyor. Bakın bunlar 2008 krizinden önceki durumlarını daha iyi hale getirmişler. Yine en üstteki %5, onlar da 2007'de 2.345.000 dolarken bugün 2.598.000 dolar olmuş. Enflasyona göre ayarladığımızda bile ve en üstteki %1 ortalama net varlıkları hane başına 10 milyon dolarlardan 11 milyon dolarlara çıkmış. Yani nüfusun en üst kesimi, kaymak tabakası, yapılan bu banka kurtarma ve para basma operasyonlarıyla net varlık miktarını arttırmış ya da en azından kendi durumunu korumuş. Nüfusun altta kalan kısmı fakirleşmiş. Amerika ya para basarak üst sınıfları korumaya devam edecek, enflasyonla hissettirmeden alt sınıfları fakirleştirmeye devam edecek ya da sistemin çökmesine neden olacak. Çökmesine neden olmayacağı için mutlaka para basarak, Fed'i devreye sokarak, bu tahvilleri satın alarak bu işi çözecektir. Şunu bugün yapmaya çalıştıklarını söylüyorlar. İşte efendim biz para basmadan da bu işi götürürüz. İşte bu kısa vadeli yanılsama nelere yol açabilir? Yani bono alımlarını arttırmayacağız, azaltacağız. Bu ne yapar arkadaşlar? Doları kuvvetlendirir. Bütün dünyada doların faizini arttırır ve doları kuvvetlendirir. Bunun da tabii ki ilk etkisi bizim için ne olur? TL üzerinde olur. Bakın bu Uluslararası Finans Enstitüsü'nün Türk Lirası'nın Adil Değeri isimli çalışması. Çeşitli faktörlere göre risk primlerine, işte ihracat ithalat dengesi, cari açık vesaire gibi dengelere bakarak bu göstergeyi oluşturuyorlar. Tabii ki bu adil değer illa da oraya ulaşacak demek değil. Ama şu mavi gerçek dolar TL kuru, bu siyah da Uluslararası Finans Enstitüsü'nün adil değer hesabı. Gördüğünüz gibi 2018'de Amerika ile yaşadığımız bu işte papaz krizi vesaire ile fırladığı zaman aslında adil değer 5.5 civarındaydı. Ve bir süre sonra lira o 5.5'lara geri döndü. Sonra tekrar zıpladı, tekrar geri döndü. Sonra yapısal bozukluklardan dolayı Uluslararası Finans Enstitüsü bu adil değer hesaplamalarını yukarı doğru itti ve o yukarı doğru iterken lira da onunla beraber yukarı doğru gitti. Bakın şurada lira daha 7'lerin altındayken 7.5'a çıkarmıştı adil değer hesaplamasını IIF. Fakat lira bir süre sonra bu değerin de üzerine 8.5'lara kadar çıktı. Sonra bu değere doğru geldi. Biraz altına indi. Ve şimdi de tekrar yükselişteyken bu sefer Uluslararası Finans Enstitüsü bu hesaplamayı son olarak Mayıs ayının başında 9.5'a yükseltti arkadaşlar. Amerika bir süre biz eğer bono alımlarını indirirse, faizlerin yükselmesine ses çıkarmayacağını söylerse, işte ekonominin ısınması, enflasyonun yükselmesi vesaire, biz bunlara karşı bu metrikleri yukarı doğru çekeceğiz derse, o zaman dolar TL'de de yukarı doğru sıçramalar görmemiz önümüzdeki aylarda mümkün olabilir. Eskiden bu kurumun yaptığı bu değerlendirmenin lirayla ilişkisi de burada ortada. Altının üzerinde nasıl bir etkisi olur? Elbette altını da baskılayıcı bir etki oluşturur böyle bir senaryo. Taper, faizlerin artması. Çünkü dediğimiz gibi altının duyarlı olduğu en önemli konu uzun vadeli 10 yıllık Amerikan enflasyondan arındırılmış faizleri. Bunu da geçen bölümde ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım. 207. bölümde bu grafiği nasıl bulacaksınız? Bunun üzerine altını nasıl koyacaksınız? İşte ters ilişkiyi nasıl göreceksiniz? İşte böyle düşerken altın fiyatları artıyor veya artarken altın fiyatları düşüyor şeklinde. Bunu geçen bölümde bulabilirsiniz izlemeyenler. Şimdi bu tabii 10 yıllık enflasyondan arındırılmış faizler yukarı giderse tekrar altında ne olur? Düşüşe geçebilir. Tabii onunla birlikte gümüş de düşüşe geçebilir. Aslında şu anki teknik görünüm altında da gümüşte de olumlu. Geriye doğru baktığımızda şu kırılan formasyon aslında hedefi şu anda 2200 dolarlar vesaire altında ons başına. Gümüşte de zaten bir 35 dolarlık hedef var ve oradan sapılmış değil. Burada da kanalın alt bandı şu anda buralarda 27.8. 29-25'leri kırarsa yukarı doğru orada da 35'e doğru bir gidiş olabilir. Ama bu kısa vadede bu taper meselesi, faiz artışı meselesi Amerika'da gündemde kalırsa önümüzdeki aylarda bu altın ve gümüşü de baskı altına alabilir. Altını şu anda ayakta tutan önemli faktörlerden bir tanesi Basel 3 kurallarının yeni getirdiği bir düzenleme. Bunu da özet olarak Numizmatic News'te çıkan Patrick Heller imzalı bir yazıda çok güzel anlatılmış. Normalde biliyorsunuz birçok dünyada da Türkiye'de de banka altın satarken kasasında altın bulundurmaz. Yani kaydi olarak bunları size satar. Bozdurmak istediğinizde de bunu ya işte bankaya göre euro ya da dolar ya da TL şeklinde çevirip size verir. Aslında bir altın tutmaz kasasında. Bankaların bilançolarını kuvvetli tutmak, bir kriz olasılığına karşı dik durabilmek için bankalara demişler ki Basel 3 kurallarında siz ne kadar altın satacaksanız bunu gerçekten bilançonuzda bulundurmak zorunda olacaksınız. İşte bu kuralların bir kısmı bu yıl Haziran ayı sonunda Avrupalı bankalar için devreye girecek. Asıl hepsinin devreye girmesi ise 1 Ocak 2023'te olacak. Tabii bu böyle bir şey olursa, bu kurallar gerçekten uygulamaya geçerse ne oluyor? Bankaların çoğu bu altın alım satımı işini yapamaz hale gelecekler. Çünkü gerçekten o kadar altın bulup bilançolarına koymaları pek mümkün değil. Bazıları da tabii bunu yapmaya çalışacak. Bu durumda ne olacak? Birçok altın talebi görülecek piyasada. Zaten bununla ilgili haberler de düşüyor. Bakın Bloomberg terminaline düşmüş bir haber. Burada diyor ki Bank of England'ın çok fazla normalin dışında altın talebi aldığını gösteriyor. Ve bu da merkez bankaları alıyor diye yorumlanmış haberde. Ama büyük bir ihtimalle bu Avrupalı bankalar Haziran sonuna hazırlanıyorlarsa onlar da alıyor olabilirler. Bu o kadar önemli bir gelişme ki Dünya Altın Konseyi ve Londra Külçe Piyasası Birliği başvuruda bulunuyorlar ve diyorlar ki bu Basel 3'ün bu kuralları değiştirilsin, ama şu ana kadar bir olumlu yanıt almış değiller. Fakat daha önce bu Basel 3 kurallarının bu altınla ilgili kısmının devreye girmesi defalarca ertelenmiş. Bu durumda yeniden bir erteleme de söz konusu olabilir. Ama bunu takip etmek gerekiyor. Yani Amerika'daki bu faizler, yani şu reel faizler, 10 yıllık uzun vadeli enflasyondan arındırılmış reel faizler nereye gidiyor? Bunlar artıyorsa altın baskılanır. Ama bu Basel 3 kuralları da devreye girecekse Haziran sonunda, o zaman buradan bir destek de bulabilir. Bu iki faktörü altın ve gümüş için çok iyi takip etmek gerekiyor arkadaşlar. Bitcoin'e gelecek olursak, Bitcoin zaten çok hızlı ilerlediği için Nisan ayı ortasından itibaren ciddi bir düzeltme ve düşüş sürecine girmişti. Eğer bu taper konusu gündemde kalırsa bu elbette altın, gümüş, borsa üzerinde olduğu gibi Bitcoin ve kripto paralar üzerinde de baskı oluşturabilir. Zaten şuradaki yeşil trendimizi yukarı doğru kırma çabası gösterdi son günlerde ama altında kaldı. Bu yeşil trendin üzerine atamazsa kendini Bitcoin, bu çok daha gerilerden gelen kırmızı trende doğru çekilmesi söz konusu olabilir. Yani öncelikle işte daha aşağılarda 30 binlerde bir destek var. Oranın da altında işte 22 binlere kadar çekilebileceğini söyleyen teknik analistler de var. Burada tedbirli olmak gerekiyor. Eğer geri çekilme olacaksa, hatta en kötü senaryoda 10 binlere kadar bile düşebileceğini söyleyenler var teknik analist olarak. Bitcoin'de yükseliş sezonunun bittiğini henüz veriler söylemiyor. Bakın bu da bir başka veri. Net realize edilmemiş kar ve zarar oranı. Yani siz kar etmişsiniz ama henüz satmamışsınız. O yüzden realize olmamış o kar, veya zarardasınız ama elinizdeki coinleri satmamışsınız. O yüzden realize olmamış. Bunların birbirine oranına baktığımızda yükseliş sezonunun bitmesi için bu sarı çizginin şu mor alana kadar yükselmesi gerekiyor. Ama böyle bir durumla karşı karşıya değiliz. Şu anda içinde olduğumuz durum daha çok 2017'nin, bakın şuradaki şu siyah çizgi fiyatı gösteriyor. Şuraya denk geliyor. Bakın tam mora değecekken aşağı yeşilin dibine gelmiş. Bugün bu hareketi yapmışız. Buradan daha yukarı devam etmesi gerekiyor bu veriye göre. Ama tabii ki hiçbir şey garanti değil. Eğer Bitcoin 20 bin lira, 10 bin lira doğru çekilirse elde sağlam nakit rezerv bulundurmak, şu andaki nakit rezervi belki biraz satış yaparak takviye etmek, bunlar önemli taktikler olabilir. Diyelim ki çok fazla alım satımla uğraşacak vaktiniz de yok ama bu belki şu grafiğin gösterdiği gibi yükseliş sezonu devam ederse ben bu fırsattan da faydalanmak istiyorum diyenler dönemsel alım yapabilirler. Yani haftalık ya da aylık. Böylece ne olur? Fiyatlar düşse bile bu sizin avantajınız olur. Daha düşükten alım yapmış olursunuz. Yani her hafta ya da her ay sabit bir miktarla alım stratejisi. Eğer bu sene bu yükseliş sezonu gerçekleşmezse mutlaka yine 2-3 sene sonra bir başka yükseliş sezonu gerçekleşecektir. O zaman da yine bu dönemsel sabit alım stratejisi fiyatlar düştükçe ve daha sonra arttıkça sizin lehinize çalışacaktır. Bu da bir strateji. Bitcoin'de aslında fiyat dışında değişen bir durum yok. Kurumsal ilgide sürekli bir artış var. Dünyanın en büyük hedge fonunun kurucusu Ray Dalio Bitcoin aldığını açıkladı. Ve yine çok meşhur başarılı yatırımcılardan Carl Icahn kripto paraların kalıcı olduğunu ve kendisinin de büyük bir şekilde buraya yatırım yapacağını, belki 1-1,5 milyar dolar çeşitli coinlere para yatıracağını açıkladı. Yani burada herhangi bir aslında değişim yok. Kısa vadede taper ve faiz yükselmesi konuşmaları Bitcoin'i de baskı altına alabilir. Ama uzun vadede Fed devreye girip o QE'leri yapmak zorunda. Altını da gümüşü de Bitcoin'i de tıpkı aylar önce dediğimiz gibi bu Biden programlarının uçurması kaçınılmaz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşça kalın. Podcast dinle.